Yuhanna 8. bölüme geldik. Konu İsa zinada yakalanmış bir kadını tapınakta affediyor. Evet, 8. bölüm zinada yakalanmış bir kadının öyküsüyle başlar. Yuhanna burada da bir olayı karşılıklı konuşmalarıyla birlikte anlatma yöntemini sürdürmeye devam etmektedir. Zinada yakalanan bu kadın ve ona ne yapılacağı konusunda Yahudilerin din önderleriyle Rabbisi Mesih arasında çok çetin bir çatışma yaşanıyordu. İşte bu çatışma sonucunda dünyanın ışığı olan İsa'nın bu çok çarpıcı sözleri ortaya çıkmıştır. İsa Zeytinlik Dağı'na gitti. Sabahın çok erken saatinde yine tapınağa döndü. Tüm halk onun yanına geldi. İsa oturup onlara öğretmeye başladı diyor Yuhanna 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Hatırlayacak olursanız bir önceki gece Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin'in bir toplantısı vardı. Ve bu toplantıya katılanlar arasında İsa'nın Mesih olup olmadığı konusunda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Bu tartışmalar sırasında Nikodemus adındaki din adamı İsa'yı destekleyerek onun Mesih olduğunu söylemişti. Toplantıdan sonra herkes evine gitmiş ama içlerinden İsa'yı kendi evine davet eden bir Allah'ın kulu çıkmamıştı. Bunun üzerine İsa, geceyi geçirmek için Yeruşalim'in dışındaki Zeytinlik Dağı'na gitmişti. Ertesi gün sabah erkenden İsa Mesih yine Yeruşalim'e geri gelmiş ve doğrudan tapınağa giderek orada bulunan insanlara tanrısal gerçekleri öğretmeye başlamıştı. Dinsel yorumcularla Ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirip ortaya diktiler. İsa'ya öğretmen dediler. Bu kadın zina işlerken suçüstü yakalandı. Yuhanna 8, 3 ve 4. ayetler. Bu din adamlarının yaptığından daha acımasız, daha sevgisiz bir şey daha olabilir miydi? Rabbimiz İsa Mesih tapınakta toplanan insanlara Tanrı sözünü öğrettiği bir sırada dışarıda bir gürültü kopmuştu. Bu din adamları zinada yakalandığı söylenen bir kadını yaka paça sürükleyerek içeriye getiriyorlar. Bu arada kadın saçı başı darmadağın bir şekilde kendisini sürüklemeye çalışan bu kişilere karşı direnmeye çalışıyordu. Bu arada insanlar neler oluyor diye gürültünün geldiği yere doğru bakmaya başlamışlardı. Din adamları bu kadını hemen içeriye, İsa'nın öğretiş yaptığı yerde toplaşan insanların arasına getirdiler ve kadını herkesin önünde yere iterek İsa'ya bu kadın zina yaparken yakalandı dediler. Evet, kadın suçluydu. Bunda hiç şüphe yok. Yaptığı büyük bir günahtı. Rabbisa Mesih'in kendisi de kadının bu yaptığının bir günah olduğunu söylemişti. Çünkü daha sonra kadına git ve bir daha günah işleme diyerek bunu ortaya koymuştu. Yahudiler böyle bir durumda şeriat yasalarının ne dediğini çok iyi biliyorlardı. Ve başka birinin karısı ile zina eden, komşusunun karısıyla zina eden adam, hem o, şimdi dikkat edin, hem o hem de kadın mutlaka öldürülecektir diyor Leviler 20 ayet 10'da. Zina edenlerin ikisi de hem erkek hem kadın da öldürülecekti. Peki bu kadınla zina işleyen erkek neredeydi? Ortalıkta yoktu. Sadece kadını getirmişlerdi. Bu Yahudi din adamlarının zinayı işleyen erkeği de kadınla birlikte getirmemeleri bu kimselerin şeriatın yerine getirilmesiyle hiç ilgilenmediklerini göstermektedir. Onların apayrı bambaşka bir niyeti vardı. Şimdi ne diyorlar? Bakın Yuhanna 8. bölüm 5 ve 6. ayette. Musa ruhsal yasada bu gibilerin taşlanmasını bize emretmiştir, buyurmuştur. Peki sen bu işe ne dersin? Bunu İsa'yı denemek için söylüyorlardı. Öyle ki onu yani İsa Mesih'i suçlu çıkarabilsinler. İsa ne yapıyor? O yere eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Bunlar Musa'nın bu doğrultuda koymuş olduğu yasa konusunda doğruyu söylüyorlardı. Kadın şeriata göre zina ettiği için taşlanmalıydı. Ama bu insanlar İsa'yı bu yolla köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Acaba Musa peygamberin verdiği yasalara karşı mı davranacaktı İsa Mesih? Yoksa bu yasayı başka bir yöne çevirip farklı bir yorumda mı bulunacaktı? Yahudi din önderleri akılları sıra İsa'yı bu yolla tuzağa düşürecekler ve ellerinde onu suçlamak için bir koz bulunacaktı. Yahudilerin en büyük isteği, arzuları İsa'yı taşlayarak öldürebilmekti. Bunun için de ellerinde geçerli bir gerekçelerinin olması gerekmekteydi. Ama İsa Mesih onların bütün bu niyetlerini biliyordu. Çünkü yazıldığı gibi kimsenin ona tanıklıkta bulunmasına gerek yoktu. Çünkü o insanın içinde ne olduğunu çok iyi biliyordu. Bunu Yuhanna 2. bölüm 25. ayet okumuştuk. Bu sahne değerli dostum çok ilginç bir sahnedir. Zinayla suçladıkları kadın İsa'nın önünde duruyordu. Kalabalığın ise bu işe bu kadının utancıyla, duygularıyla, korku, ürperti ve endişesiyle hiç ilgilenmiyordu. Büyük bir merakla kadının başına gelecekleri seyretmek için sabırsızlanıyorlardı. Belki de her birisi ellerine taş bile almışlardı. İsa ise yere çömelmiş bir şeyler yazıyordu. Böyle yapmakla davayla ilgilenmeyeceğini belirtmek istiyordu. Diğer bir deyişle kadını suçlayan bu kimselerin bu kararına katılmayacaktı. Kadının utancının daha da artmaması için başını kaldırıp kadına bakmak istemiyordu Mesih. Sanki onları hiç duymuyorcasına yere yazmaya devam ediyordu. İsa'nın herhangi bir şey yazmadığına ilişkin tek kayıt olarak bu ayeti gösterebiliriz. Ama gelmiş geçmiş insanlar arasında kendisine ilişkin en çok kitap yazılmış olan kişidir İsa. Ama kendisi tapınakta yere yazdığı bu yazılar dışında hiçbir kitap, hiçbir yazı yazmamıştır. Sanıldığının tersine İsa Mesih İncil kitabını kendisi yazmamış ama İncil İsa'nın yaşamına, öğretişlerine, ölümüne, ölümden dirilişine ve göğe alınışına tanık olan öğrencileri ve görgü tanıklarını referans olarak alan izleyicileri tarafından yazılmıştır. Evet değerli dostum, İsa burada yere bir şeyler yazıyordu. Acaba İsa yere ne yazıyordu? Ne yazdığını bilmiyoruz. Kutsal kitap bize bunu açıklamıyor. Ama bir tahminde bulunabilirim. Eski antlaşmanın peygamberlik kitaplarına baktığımızda oldukça ilginç bir ayetle karşı karşıya geliyoruz. Yeremya 17. bölüm 13. ayette şöyle diyor: Ya Rab, İsrail'in umudu, seni bırakanların hepsi utansın ve benden ayrılanlar yerin toprağına yazılacaklar. Çünkü yaşam suyunun kaynağı Rabbi bıraktılar. Kimlerdi Rabbi bırakan bu kimseler? Bu kadın mı? Evet, bu kadın Rabbi bırakmıştı. Din adamları mı? Evet, onlar da Rab'den ayrılmışlardı. Din adamı oldukları halde onların adları yerin toprağına yazılacaktı. Sanınca İsa bunları yazıyordu yere. Geçmişteki günahlarına bağlı olarak hepsi birer birer yerin toprağına yazılıyordu. Belki de İsa Mesih Roma'da yaşayan bir kadının adını yazıyordu. Yaşlı, dindar ferisi, din adamı belki de gençliğinde Roma'da bulunduğu zaman bu kadınla aşk ilişkisinde bulunmuştu, zina işlemişti. Onun bu ilişkisini karısı hiç bilmiyordu. Başka insanlar da bilmiyordu. Yeruşalim'de yaşayanlar da bilmiyorlardı ama Rabbin kendisi biliyordu. İsa bu kadının adını yazarken bizim ihtiyar ferisi başını uzatıp İsa'nın yazdığı şeyi okuyunca birden yapacak başka bir işi olduğunu hatırlayıverdi ve hemen oradan uzaklaştı. Belki de Yahudilerin şeriat uzmanlarından bir yazıcı o günün seks merkezi olan Efes'te bu kirli işlere bulaşmış ve İsa orada bu adamın gittiği yerin adresini yere yazmış olabilirdi. İsa'nın yazdığı şeyi görünce destur deyip hemen oradan uzaklaşmıştı. Buna benzer daha birçok ihtimali aklımızda canlandırabiliriz. Ama Rab gizlide işlenen her günahı adıyla bilmektedir kardeşim. Evet, Rabbimiz gizlide yapılan her şeyi, her günahı biliyor. Herkesi ve hatta kendimizi bile kandırabiliriz. Ama Rabbi hiçbir zaman kandıramayız. Mezmur yazarının dediği gibi, kötülüklerimizi kendi önüne, günahlarımızı da yüzünün ışığına koydu. Mezmur 90 ayet 8. Kardeşim, yeryüzünde gizli bir günah, gökte apaçık bir skandal olacaktır. Bunu unutmayalım. İnsanları kandırabiliriz. Onların gözünde dindar gözükebiliriz. Ama o gizli günahlar var ya, bir gün o günahlar gökyüzünde birer skandal olacaktır. Eğer bugün o günahlarına bağış bulmazsan İsa Mesih aracılığıyla. Kendisine soru sormakta diretmeleri üzerine doğruldu İsa Mesih. Ve şu ilginç sözü söyledi. Aranızda kim günahsızsa kadına ilk taşı o atsın dedi. Yeniden yere eğilip parmağıyla toprağa yazmaya başladı. Bunu işitince yaşlılarından başlayarak teker teker sonuncusuna varıncaya kadar çekilip gittiler. İsa tek başına kaldı. Kadın da orta yerde dikiliyordu. Yuhanna 8, 7-9 ayetler arası. İsa burada bir kişiyi yargılayabilmek için gerekli olan ölçütü belirliyordu. Ve bunu her birimizin iyice dinlemesi gerekir kardeşim. İyi dinle bunları. Bizler diğer insanları yargılama hakkına sahip değiliz. Böyle düşünmüş olabiliriz. Ama eğer böyle düşünüyorsak o zaman bir şart vardır. Bunun için gerekli olan niteliklere sahip olmamız gerekir. Başkalarını yargılayabilmek için bizde aranan nitelik günahsız olmaktır. Günahsız mısın? Günahsızsan o zaman yargıç olabilirsin. O zaman başkalarını yargılayabilirsin. Eğer günahsız isen o zaman istediğin kimseyi yargılama. Seni bilmem ama ben bu niteliğin yanından bile geçemedim. Günahsızım diye biri varsa gelsin, onun alnından öpeyim. Hiç kimse, evet, İsa Mesih dışında dünyada gelmiş geçmiş hiçbir kimse günahsız değildir ve olmayacaktır. Bizler hepimiz, en iyi insanlar ve peygamberler bile günahlıdırlar. Ve eğer bir insan günahlıysa, o zaman asla başka birisini yargılama hakkına sahip değildir. Günahlıysan kardeşim, başka birini yargılama hakkına sahip değilsin. Yaşlılar başta olmak üzere hepsi birer birer uzaklaşıp gitmişti. Niçin önce yaşlılar gitmişti dersiniz? Çünkü yaşlılar gençlerden daha sağduyuluydular da onun için. İşlemiş oldukları günahların bilincindeydiler. Gençler ise daha çok umursamaz oldukları halde günahlarını görerek İsa'nın önünden ayrılmak zorunda kalmışlardı. İsa'dan başka bu kadını suçlayabilecek hiç kimse kalmamıştı ortalıkta. Kadına taş atabilecek tek kişi vardı, o da İsa Mesih'in kendisiydi. Çünkü İsa Mesih tüm evrende tek günahsız olandır. Diğerlerinin hepsi ise çoktan sıvışıp gitmişlerdi. İki yüzlü mahluklar. Büyük bir zevkle kadının taşlanışını seyretmek istiyorlardı. Ey iki yüzlüler, günahlılar! Kendiniz günah bataklığında yürürken başka birisini nasıl yargılarsınız? Kendilerinin de o kadından daha aşağı kalır bir yanları yoktu. İsa doğrulup ona, ey kadın, seni yargılayanlar nerede dedi. Kimse seni suçlu çıkarmadı mı? Kadın, hiç kimse ya Rab deyince ise, ben de seni suçlamıyorum dedi. Git ve bundan böyle günah işleme. Düşünebiliyor musunuz değerli dostum? o andaki o kadının durumunu. Bu kadın günah işlemekle suçluydu ve Musa peygamberin getirdiği şeriat yasalarına göre bu kadının taşlanarak öldürülmesi gerekmekteydi. İsa Mesih, Musa peygamberin getirdiği şeriat sistemini altüst mü ediyordu? Hayır. İsa Mesih, üzerinde öleceği çarmıhı bu kadınla günahı arasına koyuyordu. Çünkü bu kişi, Tanrı kuzusu İsa Mesih, bu kadın da dahil olmak üzere bütün insanların günahı için çarmıh üzerinde ölmeye gidiyordu. Senin ve benim günahlarımız için, her insanın günahları için. Bu kadının günahları da bu yolla çok geçmeden bağışlanacaktı. Çünkü İsa Mesih o kadının günahı içinde ölmüştü. İşte budur değerli dostum, Mesih inancı. Mesih inancı bir din değil, bir ideoloji değil. Hayır, günahların bağışlanacağı bir yaşamdır. Tanrı'nın sunduğu bu sonsuz yaşama giriştir. Evet, bu kadının da günahları çok geçmeden bağışlanacaktı. Çünkü İsa Mesih o günahlar içinde ölecekti. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne insanları yargılamaya ve öldürmeye değil ama onları teselli etmeye, kurtarmaya, onların günahlarını bağışlamaya, o günahların cezasını kendi üzerine almaya, onların kurtarıcısı olmaya gelmişti. Birçok insan işlemiş oldukları bazı günahlar nedeniyle kayıp olduklarını ve Tanrı'yla barışamayacaklarını düşünmektedir. Böyle düşünenlere bir müjdem var kardeşim. Bir insan günah işlediği, yalan söylediği, zina yaptığı, adam öldürdüğü veya hırsızlık yaptığı için kayıp değildir. Bir insan ancak ve ancak insanlığın kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih'i kabul edip ona iman etmezse kayıptır, yok olacaktır, sonsuz cehenneme atılacaktır. Çünkü insan günahını bağışlayabilen tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Eğer bir kimse onu kabul etmezse, tabii ki kendi başına ya da başka birisinin yardımıyla kurtulamayacaktır. Çünkü günahı olmayan tek kişi kurtarıcı İsa Mesih'tir. Her bir insan günahlıdır. Ve günahın karşılığı eninde sonunda kişiyi sonsuz ölüme götürecektir. Mesihsiz bir kurtuluş düşünülemez ve yoktur. O bütün dünyanın günahları için öldü. Kim olursan ol, hangi milletten, soydan, boydan olursan ol, zengin, yoksul, kadın, erkek, genç, yaşlı hiç fark etmez. Eğer İsa Mesih'e gelir ve ona iman edersen sen de kurtulacaksın kardeşim. O zaman senin de günahların bağışlanacaktır ve sen de sonsuz yaşama kavuşacaksın. Bunun ardından İsa yine Ferisilerle konuştu. Ben dünyanın ışığıyım dedi. Ardım sıra gelen yaşam ışığına kavuşacak, hiçbir zaman karanlıkta dolaşmayacaktır. Yuhanna 8 ayet 12. Dikkat ederseniz İsa burada dünyanın ışığı benim diyordu. İsa'nın bu benim sözleriyle Yuhanna müjdesinde tekrar ve tekrar karşılaşırız. Eski antlaşmada Rab Tanrı kendisini ben olanım sözleriyle tanımlar. Açıkça söylemek gerekirse Tanrı ile ilgili olarak çok az bilgilere sahibiz. Tabii onun her şeye gücü yettiğini, her yerde var olduğunu, her şeyi bildiğini ve yaratılmayıp kendisinin öncesizlikten var olduğunu biliyoruz. Rab İsa Mesih de yeryüzüne sadece insanı kurtarmaya gelmemiş ama aynı zamanda Tanrı'yı insana açıklamaya da gelmiştir. İsa kendisini sembolize etmek için ekmek, su, ışık gibi genel kavramları kullanarak bizim Tanrı ile ilgili anlayışımızın ufukları için doğal olanı, ruhsal olanı anlamak için fiziksel olanı, sonsuz olanı anlatmak için geçici ve fani olanı, sonraki şeyleri anlatmak için şimdiki şeyleri, göksel olanı anlatmak için yersel olanı, sınırsız olanı anlatmak için de sınırlı olanı kullanmıştır değerli dostum. İsa Mesih kendisinin su, ekmek, yaşam olduğunu söylerken bize Tanrı'yı açıklamaktadır. Böylece biz Tanrı'nın sadece kendi kendine var olmadığını ama bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığını da görüyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, dünyanın ışığı benim, kapı benim, ben iyi çobanım, diriliş ve yaşam benim ve asma benim ve çubuklar sizlersiniz demiştir. Bu ayette İsa Mesih, ben dünyanın ışığıyım diyordu. Daha biraz önce İsa, zinada yakalanan bir kadını İsa'ya getirip, onu suçlamaya çalışan Yahudi din liderlerinin ve Ferisilerin günahlarını yüzlerine vurmuştu. Bu din adamları da en az o kadın kadar günahlı olduklarından İsa'nın önünden uzaklaşmak zorunda kalmışlardı. Işığı yakarsanız bütün fareler, tüm hamam böcekleri ve tahta kuruları deliklerine kaçacaklardır. Işık olunca günahlar gün ışığına çıkar. Evet, ışık geldiğinde her şey ortaya çıkar, günahlar ortaya çıkar. Yahudi din adamlarının, yazıcı ve Ferisilerin kaçıp gitmeleri bu nedenleydi. Ben dünyanın ışığıyım ya da dünyanın ışığı benim sözü, İsa'nın Yuhanna müjdesindeki en büyük iddialarından birisidir. Tanrı'nın tanımlarından bir tanesi, onun ışık olduğudur. O kutsallığında ve adaletinde eksiksiz, mükemmel ve mutludur. Fiziksel ışık dahi bizim için çok gerekli ve vazgeçilmez olmakla birlikte en karmaşık şeylerden bir tanesidir. Işığın gerçekten ne olduğunu bilen var mıdır? Bazı durumlarda dalga şeklinde hareket eden ışık, bazı durumlarda da bir maddenin molekülleri gibi hareket edebilmektedir. İlginçtir. İnsan ışıkla ilgili bu özellikler üzerinde uzun ve derin araştırmalar yaparak çok çarpıcı gerçeklere ulaşmıştır. Bazıları bunların her ikisinin de doğru olduğunu, bazıları da bunların her ikisinin doğru olamayacağını söylemektedirler. Işık karanlığın olmadığı yer midir? Ya da karanlık ışığın olmadığı yer midir? Bir odanın ışık dolu olduğunu söylüyoruz. Bununla ne demek istiyoruz? Bir oda ışıkla dolu olunca daha mı ağır olur? Işık olmaksızın herhangi bir rengin varlığından söz edemezsiniz. Örneğin kırmızı bir gül kırmızıdır çünkü ışığın kırmızı dışındaki bütün renklerini kendi içine çekmiştir. Kırmızı bir gülde kırmızı rengi görmemiz bu nedenledir. Işığı anlamıyoruz ve bir çocuk da ışığı kesinlikle anlamaz ama en azından karanlık bir odaya girdiğinde elini elektrik düğmesine götürerek ışığı yakacak kadar bir şeyler bilir. İsa Mesih dünyanın ışığıdır. Güneş dünyanın nasıl fiziksel ışığıysa İsa Mesih de değerli dostum dünyanın ruhsal ışığıdır. Herhangi bir çocuk karanlıktan ışığın olduğu yere sağduyuya sahipse günahlı bir kimse de bugün dünyanın ışığı olan Rabbi İsa Mesih'e gelebilir ve ruhsal aydınlığa kavuşabilir. İsa Mesih'in dünyanın ışığı olduğunu kabul etmeyen insanlar çoktur. Böyleleri daha loş bir ortamda yaşarlar. Ayın kendisine özgü ışığı olmayıp güneşten gelen ışığı yansıtması gibi bugün içinde yaşadığımız uygarlıkta sahip olduğu her şeyi Mesih'e borçludur. İsa Mesih geldiği için hastanelerimiz, vakıflarımız ve çocuk yuvalarımız ve insan hakları gibi değerlere sahibiz. Bugün bu alanlarda dünya çağında sorunlar yaşanmasının nedeni elbette ışıktan uzaklaşmış olmamızdır. Dünya sanki ay ışığında dolaşıyor. Bu yaşlı zavallı dünyanın İsa Mesih olan ışığa yeniden kavuşmaya ne büyük bir ihtiyacı var bir bilseniz. Benim ardımca gelen karanlıkta yürümez ama yaşam ışığına sahip olur. Bazıları İsa Mesih'i bir arabanın ön lambalarına benzetiyorlar. Değerli dostum, arabanın ön lambaları arabayı hiçbir yere götüremez. Arabayı bir yerlere götürebilen içindeki sürücüsüdür. Ne yazıktır ki birçok Mesih imanlısı iman yaşamlarını bu şekilde yaşamaktadırlar. İsa Mesih yolumu aydınlatıyor deyip istedikleri gibi yaşıyorlar. Böyle bir şey olmaz. İsa Mesih yaşamınızı aydınlatan ışık olduğu kadar yaşamlarınıza yön veren, yaşamlarınızın direksiyonlarını elinde bulunduran kişi olmalıdır. Bu nedenle ben böyle bir benzetmeyi İsa'nın arabanın ön lambalarına benzediğini kabul etmiyorum. Kusura bakmasınlar. Çardak bayramı sırasında Yahudi ulusu, Tanrı İsrail oğullarını Mısır'dan çıkardıktan sonra Sina çölünde geceleri ateş direğiyle onlara yol göstererek onları aydınlatıyor, önlerinden gidiyordu. Bu olayın anısına büyük bir fener alayı düzenliyorlardı. İsa Mesih, dünyanın ışığı benim derken bunu söylemek istiyordu. Ateş sırığı her ne zaman, her nereye gidecek olursa İsrail oğulları da bu ateşin ardından giderlerdi. Bizler de değerli dostum, dünyanın ışığı olan İsa Mesih'in ardından böyle gitmeliyiz. Hiç geri kalmadan, oyalanmadan, daima İsa Mesih'in ardından, ışık olan Mesih'in ardından gitmeliyiz.